Ayrım 23.
Bir işletmeyi ya da bir hükümeti yönetiyor, bir tiyatroda oyun sahneliyor, yan şirketleri var, sürekli buyruk veriyor, birkaç telefonla birden konuşuyor ve bu nedenle de ben sesimi duyuramıyorum. Bunu ancak bir sigara yaktığı an başarabiliyorum. Konuşuyorum. Baba, bu kez benimle konuşacaksın ve sorularıma karşılık vereceksin. Babam sıkkın olduğunu belli eden bir işaret yapıyor eliyle. Alışmış buna, gelip sorular sorma, yine telefonda konuşuyor. Annemin yanına gidiyorum. Annemin üstünde babamın pantolonu var ve anneme şöyle diyorum. Hemen bugün benimle konuşacaksın ve sorularıma karşılık vereceksin. Ama babamınkinin aynı bir alnı bulunan ve bu alnı yorgun, uyuşuk, gözlerinin üstünde iki kırışık halinde yukarı doğru kaldıran annem, daha sonra ve zaman yok gibi bir şeyler mırıldanıyor. Şimdi babamın üstünde onun eteği var ve ben üçüncü kez konuşuyorum. Sanıyorum kim olduğunu pek yakında öğreneceğim ve daha bu gece, henüz gece bitmeden önce sana bunu kendim söyleyeceğim. Ama adam çok sakin bir ifadeyle masaya oturuyor ve bana gitmemi işaret ediyor. Fakat bana açtıkları kapının önünde dönüyorum ve ağır ağır geri geliyorum. Tüm gücümü harcayarak yürüyorum ve mahkeme salonundaki büyük masanın başında duruyorum. Bu arada karşı taraftaki masada oturan adam çarmıhın altında şinitzelini kesmeye başlıyor. Henüz bir şey söylemiyorum ancak çatalla kompostoya dalması ve bana keyifli keyifli gülümsemesi karşısında duyduğum tiksintiyi tıpkı ansızın salondan çıkan izleyiciler gibi belli ediyorum. Babam kırmızı şarap içiyor, şarabın yanında yine bir puro duruyor ve ben hala hiçbir şey söylemiyorum. Ama susmamı yanlış anlamasına olanak yok çünkü şimdi sıra harekete geçmeye geldi. Mermerden yapılma ilk ağır tablayı alıyorum, elimde tartıyorum ve yukarı kaldırıyorum. Adam hiç istifini bozmadan yemeye devam ediyor. Nişan alıyorum ve tabağa isabet ettiriyorum. Adamın elinden çatal düşüyor, şinitzel yere fırlıyor, adam bıçağı henüz elinde tutuyor ve havaya kaldırıyor. Ama ben de hala yanıt vermediği için elime geçirdiğim ikinci nesneyi havaya kaldırıyorum ve tam kompostlu kasesin içine nişan alıyorum. Adam kompostunun suyunu bir peçeteyle yüzünden siliyor. Şimdi ona karşı artık hiçbir şey duymadığım ve onu öldürebileceğimi biliyor. Üçüncü kez atıyorum, nişan alıyorum. Alıyorum ve attığım nesne masanın üstüne değercesine teğet geçtiğinden ekmek, şarap kadehi, kırıklar, bir puro, her şey savruluyor. Babam peçeteyi yüzüne tutuyor. Artık bana söyleyeceği hiçbir şey yok. Peki şimdi? Peki şimdi? Yüzünü kendim temizliyorum, acıdığım için değil, onu daha iyi görebilmek için. Ben yaşayacağım diyorum. Peki şimdi? Çevredekiler dağıldılar, umduklarını bulamadılar. Ben göğün altında babamla yalnızım ve birbirimizden o denli uzağız ki ses oda boyunca yankılanıyor. Peki şimdi? Babam önce annemin giysilerini çıkarıyor. Benden o denli uzakta ki bunların altında hangi giysi olduğunu bilmiyorum. Giysilerini sürekli olarak değiştiriyor. Sabah karanlığında bir mezbahanın önünde üstünde kan lekeleri olan bir kesimci önlüğü takmış. Üstündeki kırmızı cellat peleriniyle sehpanın merdivenlerinden çıkıyor. Elektrikli tel örgülerin önünde gümüş rengi ve kara giysiler, kara çizmeler giymiş bir yükleme rampasının önünde bir nöbetçi kulesinde giysilerini kırbaçlarla, tüfeklerle, enseden vurmaya yarayan tabancalarla tamamlıyor. Giysiler en karanlık gecelerde kan lekeleri içerisinde ve dehşet atmosferinde giyiliyor. Peki şimdi? Babamın sesiyle konuşmayan babam uzaklardan soruyor. Peki şimdi? Ve ben uzaktan, birbirimizden sürekli uzaklaştığımız için uzaktan, daha uzaktan konuşuyorum. Senin kim olduğunu biliyorum. Her şeyi anladım. Malina beni tutuyor. Yatağın kenarında oturuyor ve ikimiz de bir süre konuşmuyoruz. Nabzım daha hızlı ya da daha yavaş atmıyor. Bunalım başlamıyor. Üşümüyorum. Ter içinde kalmıyorum. Malina bana sarılıyor, sarılıyor, birbirimizden çözülmüyoruz. Çünkü onun sakinliği bana geçti. Sonra ondan ayrılıyorum, yastığı kendim düzeltiyorum, ellerimle Malina'nın ellerini kavruyorum. Yapamadığım tek şey ona bakmak. Başımı eğip ellerimize bakıyorum, birbirine giderek daha sıkı kenetlenen ellerimize ama ona bakamıyorum. Ben, O benim babam değil, o benim katilim. Malina karşılık vermiyor. Ben, o benim katilim. Malina, evet bunu biliyorum. Ben karşılık vermiyorum. Malina, neden hep babam dedin? Ben, gerçekten böyle mi dedim? Nasıl böyle diyebildim? Aslında bunu söylemek istemedim. Ama insan yalnızca gördüğünü anlatabilir. Ve ben de bana nasıl gösterildiyse sana eksiksiz onu anlattım. Ona aslında çoktan anlamış olduğum bir şey de söylemek istemiştim. Yani insanın burada ölmediğini, burada insanı öldürdüklerini. Bu nedenle benim yaşamıma nasıl girebilmiş olduğunu da anlıyorum. Birinin yapması gerekiyordu, yapan o oldu. Malina, demek artık asla savaş ve barış demeyeceksin. Ben, asla. Hep savaş var, burada hep zorbalık var, burada hep çarpışma var. Bu sonrasız bir savaş. Üçüncü bölüm, son şeyler üzerine. Şu anda bana en çok korku veren şey belki de posta memurlarımızın yazgısı. Malina bilir, yol işçilerinin yanı sıra posta memurlarına karşı da özel bir zaafım vardır ve bunun nedeni birden çoktur. Yol işçilerine duyduğum yakınlığın herhangi bir kusur işlememiş olmama karşın aslında beni utandırması gerekir. Çünkü hep yalnızca güler yüzlü bir selamla ya da bronzlaşmış, güneşin altında terleyen, çakıl taşı döken, katran fışkırtan, ekmek ve katıklarını yiyen, belden yukarısı çıplak adamlara otomobilden şöyle bir bakmakla yetindim. Ama yanlarında durma cesaretini asla gösteremedim. Daha ayrıntılı açıklanması olanaksız olan bu zaafımı bilen ve anlaşılır bulan Malina'dan bile bir yol işçisiyle konuşabilmem için bana yardımcı olmasını asla istemedim. Buna karşılık postacılara duyduğum yakınlık yerilmeye değer her türlü kötü düşüncenin gölgesinden uzak. Yıllar sonra onların yüzlerini bile yeniden tanımıyorum. Çünkü bana uzattıkları kağıtları kapıda hemencecik, çoğu kez de hala yanlarında taşıdıkları o eski moda mürekkepli kalemlerle imzalıyı veriyorum. Bana getirdikleri ekspres mektuplar ve telgraflar içinde yürekten teşekkür ediyorum ve bahşiş vermekte eli sıkı davranmıyorum. Ama aslında istediğim gibi teşekkür edemiyorum. Yani bana getirmedikleri mektuplar için. Yine de kapıda gösterdiğim iştenlik ve yakınlık getirilmeyen, kaybolan ya da yanlışlıkla başka yere verilen posta için de geçerli. Mektup götürmenin ve küçük paketler ulaştırmanın benim için öyle sıradan bir olay olmadığını çok erken anlamıştım. Apartmanın girişinde bir dizi mektup kutusunun arasında bulunan en modern tasarımcılara çok ileri görüşlü bir endüstri dalı olan mektup kutuları endüstrisi için tasarımlanmış, büyük bir olasılıkla Viyana'da henüz sahip bulunmadığımız gökdelenler için yapılmış olan yüzyılın başından kalma mermer Niobe heykeliyle ve tören salonunu andıran büyük girişle en büyük karşıtlığı oluşturan mektup kutusunu gördüğümde bu kutuyu dolduranları asla umursamazlık edemiyorum. Yani kutumu ölüm ilanlarıyla, galeri ve çeşitli kurumlardan gelen kartlarla, turizm bürolarının herkesi İstanbul'a, Kanarya Adalarına ve Fas'a gitmeye çağıran reklam broşürleriyle dolduranlar. Taahhütlü mektuplar bile Rasumovski sokağındaki postaneye gitmek zorunda kalmayayım diye aklı başında bir adam olan Herr Sedlakek ya da daha genç bir postacı olan Herr Fuchs tarafından bırakılıyor ve kalp atışlarımı yavaşlatan ya da hızlandıran para havaleleri sabahları o denli erken saatte getiriliyor ki ben yalın ayak ve üstümde sabahlığımla postacı için hep imzaya hazır oluyorum. Buna karşılık akşam telgrafları eğer akşamın 8'inden önce telgraf memurunca getirilirse beni bir dağıtmışlık ya da kendi kendimi yeniden oluşturma konumunda buluyor. Bir gözüm göz damlasından ötürü hala kırmızı, yeni yıkadığım ve henüz kurumamış saçlarımdan dolayı başımda bir havlu, Ivan'ın erken gelmiş olabileceği korkusuyla kapıya gittiğimde karşımda elinde bir akşam telgrafıyla eski ya da yeni bir dostu buluyorum. Bu adamlara neler borçlu olduğumu, kangurular gibi en değerli, mutluluk getiren mesajları ya da dayanamayacak denli kötü haberleri beraberlerinde taşıyan, bisikletlerin pedallarını çevirerek, motosikletlerin motorlarını takırdatarak, Höhmark'tan gelen, merdivenlerden çıkan bu kadar yolu tepmeye değip değmediğini, alıcının yerinde bulunup bulunmadığını, bir şilin mi yoksa dört şilin mi bahşiş vereceğini, alıcı için bu haberin değerinin ne olduğunu hiç bilmiyorum. bilmeksizin gelen bu adamlara hepimizin neler borçlu olduğunu yeterince anlatabilmek olanaksız. Bugün nihayet bir cümle söylendi. Hersad Lakek ya da genç Fuş tarafından değil, yanılmıyorsam tanımadığım Noel ile yılbaşı arasında bugüne değin bana hiç tebrik kartı getirmemiş olan, dolayısıyla bana sevimli davranmak için pek nedeni bulunmayan bir postacı tarafından söylendi. Bugün gelen postacı şöyle dedi. Hiç kuşkusuz hep iyi haberler alıyorsunuzdur ve ben güç taşıyorum bunların ağırlığını. Şöyle yanıt verdim. Evet, taşıdığınız yük ağır ama önce gerçekten iyi haberler getirip getirmediğinize bir bakalım. Ne yazık ki kimi zaman getirdiğiniz posta yüzünden acı çekiyorum ve siz de benim postam yüzünden acı çekiyorsunuz. Bu postacı bir filozof olmasa bile hiç kuşkusuz mizah yanı güçlü biri. Çünkü iki normal mektubun üstüne 4 tane siyah kenarlı zarfı birden bırakmaktan zevk alıyor. Belki de ölüm ilanlarının beni sevindirdiğini düşünüyor. Ama beklediğim ölüm haberi gelmiyor. Gelenlerin arasında o hiçbir zaman yok. Bakmam gereksiz. 4 zarfı açmadan kağıt sepetine atıyorum. Beklediğim aralarında olsa hissederdim ve belki de bu dalkavuk postacı içimdekileri okumuştur. İnsanın içindekileri okuyanlara yalnızca hemen hemen hiç tanımadıklarımız arasında, örneğin bu postacı gibi her zaman gelmeyen postacılar arasında rastlarız. Onu bir daha asla görmek istemiyorum. Hersad Lake evlerimizi hemen hemen hiç bilmeyen, beni hemen hemen hiç tanımayan ve espriler yapan bir yardımcı postacıyı neden hala gereksindiğimizi soracağım. Mektuplardan birinde bir ihtar var. Bir başkasında birisi yarın saat 8:20'de Güney Garı'nda olacağını yazmış. Yazıyı tanımıyorum, imza okunmuyor, Malina'ya sormam gerek. Postacılar yılın bazı günlerinde sarardığımızı ya da kızardığımızı görürler ve belki de özellikle bundan ötürü onlardan içeri girmeleri rica edilmez. Oturmaları, bir kahve içmeleri istenmez. Onlar korkunç sırlara ortak edilmişlerdir. Ama bunları korku duymaksızın yollar boyunca taşırlar. Bu nedenle de bahşişli ya da bahşişsiz kapıdan gönderilirler. Yazgıları tam anlamıyla hak edilmemiş bir yazgıdır. Benim bile onlara karşı davranış biçimim budalaca. Kendini beğenmişlik kokan, postacıların asla kabul etmekle yükümlü olmadıkları bir davranış biçimi. Hersad Lake, Ivan'ın kartları geldikten sonra bile bir şişe şampanya içmeye davet etmedim. Gerçi evde ne Malina'nın ne de benim bir yerlere koymuş olduğumuz şampanya şişeleri var ama Hersad Lake'in için bir tane hazır bulundurmam gerekirdi. Çünkü o benim sarardığımı ve kızardığımı görüyor, bir şeyler seziyor, mutlaka bir şeyler biliyordur. İnsanın gerçek anlamda meslekten postacı olabileceğini, posta dağıtmayı salt bir yanlış anlama sonucu gelişigüzel bir meslek diye seçtiğini ya da öyle saydığını Klagenfurtlu ünlü postacı Kranewitzer kanıtlamıştı. Ancak daha sonra Kranewitzer hakkında dava açıldı ve tümüyle yanlış anlaşılan, kamuoyunca ve mahkemece hırpalanan bu adam emaneti ve görevini kötüye kullanma suçundan birkaç yıl hapse mahkum edildi. Kranewitzer olayına ilişkin mahkeme haberlerini o yıllardaki en heyecan verici cinayet davalarına ait haberlerden daha dikkatli okudum ve o zamanlar yalnızca hayretimi uyandıran bu adama bugün çok büyük sempati duymaktayım. Otto Kranewitzer belli bir günden başlayarak ve sonradan herhangi bir neden göstermeksizin postayı artık dağıtmamış, haftalar boyu, aylar boyu eski bir binada bulunan tek başına oturduğu 3 odalı evinde biriktirmiş. Tavana kadar yığmıştı, giderek büyüyen posta yığınına yer sağlayabilmek için hemen hemen tüm eşyalarını satmıştı. Mektupları ve paketleri açmamış, değerli evrakı ve çekleri almamış, annelerin oğullarına gönderdikleri paraları cebine atmamıştı. Bu türden herhangi bir şey yaptığı kanıtlanamamıştı. Duygulu, ince yapılı, uzun boylu bir adam olan Kranewitzer, salt işinin tüm önemini kavramış olduğundan ansızın artık posta dağıtamaz olmuştu. Bu nedenle de küçük memur Kranewitzer, yalnızca güvenilir, çalışkan ve dirençli memurlar çalıştırmakla övünen Avusturya Posta İdaresi'nden utanç içerisinde ayrılmak zorunda kaldı. Oysa her meslekte derin bir kuşku içerisinde yaşayan ve bir çelişkiye düşen en azından bir kişinin bulunması gerekir. Özellikle mektup dağıtıcılığı, gizliden gizliye varlığını sürekli koruyan bir korkuyu, sarsıntıları bir sismografla alırcasına saptamayı gereksinir. Bu saptama hakkı yalnızca daha yüksek ve en yüksek meslekten olanlara tanınır. Öyle ki sanki postada çalışanların herhangi bir bunalımı yoktur, onlar için düşünmek, istemek, olmak sorunları yoktur, daha iyi aylıklar alan, kürsülerinde oturup Tanrı'nın varlığına ilişkin kanıtları düşünmelerine olanak tanınan Ontos On, Aletheia'yı ya da dünyanın, evrenin yaratılışı üzerine derin düşüncelere dalmalarına ses çıkartılmayan, bütün öteki insanlardan esirgenmeyen bir hakka, hiçbir yanlış adım atmaksızın, yüce bir tutumla dünyadan elini eteğini çekme hakkına sanki bu insanlar sahip olamazlar. Adı sanı bilinmeyen, bir lokma ve bir hırkaya yetebilecek kadar aylık alan Otto Kranewitzler'in ardından, görev sorumluluğu taşımayan ve alçak biri olduğu söylendi yalnızca. Buna karşılık Kranewitzler'in tefekküre başladığı, tüm felsefenin ve insan olma eyleminin başlangıcı demek olan şaşkınlığı duyumsadığı kimselerce ayrımsanmadı. Ve ona soğukkanlılığını yitirten olaylar göz önünde tutulduğu takdirde Kranewitzler'in bu konudaki yetkisini tartışabilmekte olanaksız. Çünkü postanın sorununu, sorunsalını bilmek bakımından kimse Klagenfurt'ta 30 yıl süreyle posta dağıtmış olan Kranewitzler'den daha yetenekli sayılamazdı. Kranewitzler cadde ve sokaklarımızı avucunun içi gibi bilirdi. Hangi mektupların, matbuanın ve hangi paketlerin doğru pullanmamış olduğunu bilirdi. Adres yazılması sırasındaki en ince ayrıntılar, örneğin bir adım başına bay ya da bayanın konmamış oluşu ya da profesör, doktor, doktor denmiş olması, tutumlar, kuşaklar arası çatışkılar ve toplumsal nitelikteki alarm işaretleri konusunda Kranewitzler'e toplum bilimcilerimizin ve ruh bilimcilerimizin sapladıklarından ve saptayabileceklerinden çok daha fazla şeyler anlatırdı. Göndericinin yanlış ya da eksik belirtilmiş olması durumunda Kranewitzler bir anda her şeyi anlardı. Aileye yazılmış bir mektubu, bir iş mektubundan, arkadaş mektuplarını son derece mahrem içerikli mektuplardan doğal olarak kolaylıkla ayırabilirdi. Mesleğinin tüm rizikosunu, çarmığını yüklenircesine öteki tüm meslektaşları adına da kendi omuzlarına almış olan bu çok önemli postacı, evinde giderek büyüyen bir posta yığınının önünde öteki insanların, yani bir mektubu yalnızca bir mektup, bir matbuayı yalnızca bir matbuaya olarak gören insanların asla anlayamayacakları bir dehşeti yaşamış, anlatılması olanaksız vicdan azapları çekmiş olmalıdır. Buna karşılık benim gibi yalnızca birkaç yıllık postasını bir araya getirip bu yığının önüne oturma girişiminde bulunan biri için ve böyle biri yine de kendinden tam anlamıyla emin olamaz. Çünkü önündeki daha kapsamlı bağlamları görme yeteneğini kazandırmayan yalnızca o kişiye ait olan postadır. Postadaki bir bunalımın, bu bunalım yalnızca küçük bir kentte ve yalnızca birkaç hafta sürmüş olsa bile resmi nitelikteki dünya çapında ve gerçekleşmesi onaylanan, düşüncesizlik sonucu sık sık yol açılan türden bir bunalımın başlangıcından, kendi içerisinde taşıdığı ahlak nedeniyle daha üstün olduğunu anlamak kolaydır. Yine benim gibi biri, içeriği giderek zaafa uğrayan bir hakkın, düşünme hakkının yalnızca ayrıcalıklı bir kesime ve bu kesimin varlık gerekçeleri artık tartışılabilir konumdaki temsilcilerine, salt memur kafasıyla düşünen temsilcilerine değil, bir Otto Kranewitzler'e de tanınması gerektiğini de kolaylıkla anlayabilir. Kranewitzler olayından bu yana iç dünyamda farkında olmaksızın pek çok şey değişti. Bunu Malina'ya açıklamam gerek ve işte açıklıyorum. Ben. O zamandan beri mektup sırrı denen şeyin ne olduğunu biliyorum. Kranewitzler olayından sonra yıllardır biriktirmiş mektuplarımı yaktım. Ondan sonra çok farklı mektuplar yazmaya başladım. Çoğu kez gecenin geç saatlerine, sabahın 8'ine değin. Ama benim için önemli olan hepsini yollamadığım bu mektuplar değil. Bu 4-5 yıl içerisinde salt kendim için ve içerisinde her şeyin anlatıldığı yaklaşık 10 bin mektup yazmışımdır herhalde. Öte yandan açmadığım çok sayıda mektup var. mektupların sırrı denen gerçek doğrultusunda kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Kronemistlerin düşünce düzeyine erişmeye, bir mektubu okumanın onaylanamayacak yanını kavramaya çalışıyorum. Ama bugün bile kimi geriye dönüşlerim var. Çünkü bazen bir mektubu ansızın açıp okuyorum. Hatta okuduğum mektubu ortada bıraktığımda oluyor. O zaman örneğin sen istesen ben mutfaktayken bu mektubu okuyabilirsin. İşte mektupları saklarken gösterdiğim özen bu denli az. Demek ki benim üstesinden gelemediğim şey postanın ve yazma eyleminin bunalımı değil. Merakıma yeniliyorum. Mesele bu. Arada sırada özellikle Noel zamanı küçük paketlerden birini açıverdiğim oluyor. Açtığım paketten utana sıkıla bir atkı, bir mum, kız kardeşimin gönderdiği gümüş kaplı bir saç fırçası, Alexander'dan gelen yeni bir takvim çıkardığım oluyor. İsteseydim kronevizler olayından ders alabilirdim ama işte henüz bu kadar tutarsız davranıyorum. Malina, mektup sırrı denen şeye neden bu kadar önem veriyorsun? Ben, o da kronevizler yüzünden değil. Nedeni benden kaynaklanıyor. Aynı zamanda senden de kaynaklanıyor. Ve Viyana Üniversitesi'nde bir asaya elimi koyarak yemin etmiştim. Bu benim ettiğim tek yemindi. Daha önce ve daha sonra hiç kimseye, hiçbir din ya da politika temsilcisine yemin edemedim. Çocukken bile başkaca bir savunma olanağım bulunmadığı için hemen ağır hasta olurdum. Hem de gerçek anlamda yüksek ateşli hastalıklara yakalanırdım ve kimse bana yemin ettirmeyi başaramazdı. Aslında yalnızca tek yeminler olan tüm insanların işi zordur. Birkaç yemini bozabilir insan rahatlıkla ama tek bir yemin etmişse eğer onu bozamaz. Malina beni tanıdığından ve bir konudan ötekine atlamama alışkın olduğundan benim yine de her şeyi bizim sınırlı ve günlük yaşamın akışı içerisinde var olan olanaklarımız içinde açığa vurduğumdan daha ötelere götürme iradesini taşıdığıma, dolayısıyla sonunda mektup sırrı denen şeyi de öğreneceğime ve bu sırrı koruyacağıma inanıyor. Bu gece Viyana'daki postacılara işkence edilecek. Mektup sırrını koruyabilip koruyamadıklarını anlamak istiyorlar. Bazı postacıların ise yalnızca varis, düz tabanlık ve başkaca fiziksel bozuklukları olup olmadığı araştırılacak. Yarından başlayarak posta dağıtımında ordunun harekete geçirilmesi olasılığı var. Çünkü postacılar zedelenmiş, yaralanmış, acı çekmiş, işkence görmüş olacaklarından ya da hakikat serumunun verilmesinden sonra yıkılmış olacaklarından artık hiçbir şey dağıtamayacaklar. Gerek kendi postacımı, gerekse tüm postacıları korumak amacıyla ateşli bir söylev vermeyi, posta bakanına ateşli bir mektup yazmayı düşünüyorum. Bu mektup belki de askerler tarafından ele geçirilip yakılacak, alevler sözcükleri yakacak ya da karartacak ve belki de bakanlık koridorlarında odacılar ellerindeki bir parça kömürleşmiş kağıdı bakana ulaştırabilmek için koşuşturacaklar.